Ayrım 11.
Sayfa 117. Aung San Suu Kyi'ye mektup. Karşımda İravadi Nehri akar gibi yapıyordu. Sanki akmıyor, olduğu yerde duruyordu. İravadi Nehri sırrını vermeyen bir aynaya dönüşmüştü. Akıp giden günün son ışınlarının gözüme oynadığı ışık oyunlarıydı. İravadi Nehri'nin gerisinde Arakan Sıra Dağları kararmaya başlamıştı bile. Güneş batmak üzereydi. Nehir ile benim aramda gökyüzüne uzanan onlarca, yüzlerce tapınak ve pagoda vardı. Ve onlar da kıpırdamıyor, ses vermiyordu. Bin yıldır olduğu gibi. Tüyden hafif, kurşundan ağır tapınakların, pagodaların arasında bir değişim başlar gibiydi. Değişen yalnızca üzerlerinde yaşadıkları renklerdi. Çöl sarısı, kireç beyazı, toprak rengi ve gümüş ve altın kaplama kubbeler, kuleler tüm kızıla bürünmeye başlamıştı. En açıktan en koyuya uzanan bir kızıllık. Tapınaklarla birlikte toprak kızıla büründü. Çevredeki ağaçlar kızıla büründü. Bulutlar kızıla döndü. Yakınlar ve uzaklar kızıla döndü. Kızıllık yeri göğü her şeyi kapladı. Kızıllık nehrin aynasında yoğunlaştı. Sessizlik ve durağanlık da öyle. Sanki yaşam durmuştu. Yeryüzü durmuştu. Bundan böyle hiçbir zaman hiçbir şey olmayacaktı. Bütün bunları ikiye çarparak görüyor, hissediyor ve yaşıyordum. Biri gerçekti, öteki nehirdeki yansımasıydı ama hangisi daha gerçek, hangisi daha düşsel bilmiyordum. Sonra derinden gelen bir gong sesiyle düşten uyandım. Gong sesiyle birlikte uçuşan turuncu ve bordo giysileriyle Budist rahipler tapınaklarına döndüler. Gong sesiyle gün batımı fotoğraflarını çekmiş olan turistler araçlarına yöneldiler. Gong sesine ziller, çanlar, konuşmalar ve koşuşmalar karıştı. Ayna kırıldı, aynadaki suret yerli yerinde dursa da ayna kırıldı. Ve İravadi Nehri yeniden akmaya başladı. Pakanda güneş batmıştı. Sanki bir mucizeye tanıklık etmiştim. Sevgili Su, senin ülkene ilişkin yalnızca yukarıdaki gün batımı sahnesini yazıp, bu yazıyı burada bitirmek isterdim. İnan bana, yalnızca bu sahneye tanıklık etmek, ülkene gelmek için yeterli bir nedendi ama yazıyı burada kesemem. Kesmem olanaksız. Sana Su dememin nedeni, ülkende tüm arkadaşlarının, ailenin ve seni en çok sevenlerin sana isminin tümüyle değil de Su diye hitap etmesi. Seni çok seven, sana sonsuz saygı duyan dünyadaki pek çok insandan biri olduğum için ben de Su demeye karar verdim. Ülkene gelip, ülkeni tanıyıp, seni tanıyanların anlattıklarını dinlemeden önce benim için de Aung San Suu Kyi'din. Seni yıllarca sürdürdüğün onurlu mücadeleden, yazdığın kitaplardan, davetli olup da katılamadığın ama benim katıldığım uluslararası toplantılara yolladığın bildirilerden, ilettiğin mesajlardan tanıyordum. Sen o toplantılara katılamazdın çünkü ya cezaevinde ya göz hapsindeydin ve her zaman ülkenden çıkarsan bir daha asla geri dönememek tehdidiyle yaşamak zorundaydın. Barış, özgürlük, eşitlik, insan hakları, şiddet karşı eylemler bu toplantıların ana temalarıydı. Ve senin bunların üzerine söylenecek ne çok sözün vardı. Kitapların dedim, Freedom from Fear, Korkudan Kurtulmak, The Voice of Hope, Umudun Sesi ve Letters from Burma, Burma'dan Mektuplar, bir solukta ya da içime sindire sindire damıta damıta okuduğum, birikimime birikim katan kitaplardandı. Onlar aracılığıyla seni, ülkeni, sürdürdüğüm mücadeleyi daha yakından tanıdım. Ama aynı zamanda tadına doyulmayan bir yazar olduğunu da öğrendim. Bu kitabın okurları belki seni benim kadar tanımıyor. Onun için önce seni onlara biraz tanıtmam gerek. Sen ülken Burma'nın leydisisin. Hapiste de olsan, tutsak da olsan, sokaktaki çöpçüden, dilenciden, üniversitedeki profesöre kadar herkes için the lady'sin. Kimi sağa sola endişeli bakışlar fırlattıktan sonra adını korka korka fısıldasa da, kimi göğsünü gere gere haykırsa da sana herkes bizim lady diyor. Burma'nın yeni adının Myanmar olduğunu bilmez değilim. 1989'da iktidardaki generaller ülke ve kent adlarını değiştirdiler. Burma ya da eski adıyla Birmanya, Myanmar oldu. Başkent Rangun, Yangon oldu. Ama ben yine de en yaygın ad olan Burma'yı kullanacağım. Sevgili Su, sen 47 milyon nüfuslu ülkenin demokrasi liderisin. Ülkendeki askeri yönetimin en büyük düşmanı ve muhalefetin lideri Aung San Suu Kyi'sin. İngilizlere karşı savaşan ulusal kahraman General Aung San'ın kızısın. Baban mecliste öldürüldüğünde 2 yaşındaydın. Baban uğruna tüm yaşamını verdiği bağımsızlığı göremedi. 1824'ten başlayarak 1947'ye dek İngiliz sömürgesiydi Burma. Dünyanın en çok pirinç, şeker kamışı ve tik ağacı ihraç eden ülkesiydi. Kıymetli madenleri, petrolü, değerli taş, özellikle zümrüt ve yakut yatakları boldu. Nüfusu birçok etnik gruptan ve İngilizlerin buraya yığdığı Hintlilerden ve Çinlilerden oluşuyordu. Hintlileri işçi olarak, Çinlileri de ticaretle uğraşsınlar diye getirmişlerdi. Burma'da birlik kavramı tarihleri boyunca bir kez yaşama geçirildi. İngilizlere karşı direnişti. 1948'de bağımsızlık ve birlik dağıldı. Ve iş çekişmeler, sağ sol kavgaları, 1962'de komünist generaller yönetime el koydu. Ülkedeki her şey devletleştirildi. Çinliler, Hintliler ülkeden kovuldu, azınlıklar dağlara sürüldü, kapılar kapandı. Dış dünyayla ilişkiler kesildi. Bir zamanlar Uzak Asya'nın en varlıklı ülkesi olan Burma, 20 yıl içinde Asya'nın en yoksulu oldu. Sen Su, 15 yaşına dek Rangun, Yangon'da yaşadın. Sonra Hindistan'da ve Nepal'de büyükelçi görevini atanan annenle yurt dışına gittin. Eğitimini Delhi'de ve İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde tamamladın. New York'ta Birleşmiş Milletler'de çalıştıktan sonra İngiltere'ye yerleştin. Bir İngilizle evliydin. Çocuklarını orada büyütmeye başladın. Sen yurt dışındayken iktidardaki General Nevi'nin sosyalizme Burma yolu programı ülkeyi iflasa götürdü. Uyguladığı şiddet ve baskı çok geçmeden isyanlara yol açacaktı. İşte ülkenin her yanında isyanlar patlak verdiği, üniversite öğrencileri sokaklara döküldüğü anda sen ülkene döndün, yıl 1988'di. Herkesten duydum, müthiş karizmatik bir kişiliğin vardı. Güçlü bir hatiptin, çok etkileyiciydin. Rangun alanlarında ve sokaklarında 500.000 insan senin konuşmalarınla ateşleniyordu. Sokak gösterileri, protestolar, askerler ile demokrasi yanlılarının çatışmaları, General Nevi'ni istifaya zorladı. Kargaşa ve ölümler devam etti. Askerler bir yıl sonra yine yönetime el koydu. Hiç zaman kaybetmeden muhalefeti örgütledin. Kurduğun koalisyon partisi, Demokrasi için Ulusal Birlik Partisi'nde politikayı, parti için değil, politikacılar için değil, halkının günlük yaşamı için kullanacağını vurguladın. Senin politikan, halkın eğitimi, sağlık sorunlarını çözmek, iç ve dış barışı sağlamak, yaşama uyum sağlamak yollu bir politikaydı. Kısa sürede halk seni demokrasi lideri olarak kabullendi. Sana güvenleri sonsuzdu. Seni seviyorlardı, sana inanıyorlardı. Bütün bu nedenlerden iktidardaki askeri yönetim için çok tehlikeliydin. Tutuklanman için fazla beklenmedi. 1989-95 yıllarından ev hapsine mahkum edildin. Ülkede serbest çok partili ilk seçim ancak 1990'da gerçekleşti. Bu seçime sen ve arkadaşların ev hapsindeyken hazırlandınız ve senin partin oyların %82'sini alarak müthiş bir zafer kazandı. Gel gör ki iktidardaki generallerin partisi seçim sonuçlarını görünce yok öyle şey dedi. Biz şimdi yeni anayasa hazırlıyoruz. Anayasa tamamlanınca iktidarı devrederiz. O gün bugün anayasa çalışmalarını bitiremedikleri için generaller iktidarda oturuyor. İtiraz edecek olanı içeri atıyorlar. İşte sen ve arkadaşların da askeri yönetime karşı çıkan herkes o gün bugün ya içeride ya da göz hapsinde. Bütün bu olanlara ne dünya kamuoyunun isyan etmesi ne de 1991'de Nobel Barış Ödülü'nün sana verilmiş olması ülkendeki gidişatı değiştirmiyor. Ama bu arada generaller sosyalist programdan vazgeçtiklerini açıkladılar, 91'den beri kapıları açtılar, hızlı bir özelleştirme gerçekleştirdiler. Yeniden ihracata başladılar, turizm seferberliğine giriştiler. Sevgili Su, Bangkok'tan kalkan uçağın bir saatin sonunda başkent Rangun'a inerken, elimde Burma'ya ilişkin ne kadar yazılı güncel belge varsa hepsini yırtıp yok ettim. Çünkü internetten sağladığım tüm belgeler Burma'daki işkenceyi, düşünce tutuklularını, amansız sansürü anlatıyordu. Rangun'a indiğim an karşılaştığım gümrük ve polis formaliteleri, bürokratik işlemler beklediğimden çok daha hafifti. Burma kendini turistlere göre ayarlamıştı. Kendi kendime kimsenin başını derde sokmayayım, politik soruları usturuplu sorayım derken, karşılaştığım ilk Burmalı rehberim açtı ağzını, yumdu gözünü. Burma hapishanesine hoş geldiniz. Burası bir ülke değil, dev bir hapishanedir. Ama hükümet bizim hapishaneyi turistler için cennete çevirmeye karar verdi bir kere diye başlayıp, bir çırpıda bütün baskıları anlatıverdi. Dehşete kapıldığımı görünce beni teselli etme gereğini bile duydu. Sakın yanlış anlama, hapishanede olsa o karanlık dönemden sonra turist gelsin, dünya ile ilişkimiz yeniden kesilmesini istiyoruz. Hem de onlar sayesinde gelirimiz artıyor. Öğrenci olaylarından korktukları için üniversiteler 2 yıldır kapalıydı. Muhalif liderlerin tümü tutukluydu. Bu arada seni de anlattı. O sıralar ev gözetimi cezan sona ermişti ama evinden çıkmak için özel izin gerekiyordu. Elbet son seçimlerde büyük bir çoğunluk gibi rehberim de sana oy vermişti. Şimdilerde göstermelik Amerikan ambargosu çoktan delinmişti. Büyük otellerde Fransız, İngiliz, Amerikalı iş adamları fink atıyordu. Yanılmıyorsam yine işkenceyi anlatıyordu ki, korkmuyor musun böyle konuşmaktan başına bir şey gelmesin diye sordum. Turistlere her şeyi anlatırım, onlardan zarar gelmez. Ama mesela gazeteci olsan ağzımı açmam dedi. 30 yıldır gazeteci olduğumu söylemedim elbet ve önce hangi tapınağı görmek istediğimi sordu. Tapınağa değil, önce Aung San Ki'nin evine gidiyoruz dedim. Gidemeyiz diye yanıt geldi. Biraz üsteleyince boyun eğdi. Rehberime beni önce senin evine götürmesini söylerken elbet seninle görüşebileceğimi düşünmüyordum ama yine de üniversite bulvarı sokağına ulaştığımızda bahçeli evlerin sarılandığı dar sokağın iki baştan barikatlarla kapalı olduğunu ve başında asker beklediğini gördüm. araba girişi çıkışı yasaktı. O sokakta oturduğuna ilişkin belgesi olmayan yayalar o sokaktan geçemiyordu bile. Böylece uzaktan olsa bile evini göremedim. Rehberim kıs kıs gülüyordu. Eve yanaşamazsın, söylesen bana inanmazdın. Kendin gör istedim dedi. İşte sevgili Su, Burma'ya gelirken ve Burma'da geçirdiğim 15 gün boyunca hep seninle beraberdim. Seninle konuşuyordum, seni düşünüyordum. Ülkede yabancılara sunulan turizm cenneti görüntüsünün gerisinde senin ve arkadaşlarının, yandaşlarının, demokrasi mücadelesi verenlerin varlığını bir an olsun aklımdan çıkarmamaya çalıştım. Bunu söyledikten sonra artık ülkeni başkalarına tanıtmaya, kapıların biraz daha açılmasına yönelebilirim. Burma'da yaşayan ya da başkent Rangun'a ayak basan yerli yabancı herkes gibi geziye Shwedagon ya da popüler adıyla Altın Pagoda'dan başlayabilirim. Daha uçaktan gözünüzü yakalıyor dev altın kubbe ve kentin de yanına gitseniz, gözlerinizi ondan ayıramıyorsunuz, her yerden görülüyor. Kentin orta yerinde bir tepede kurulmuş, 2500 yıllık bir geçmişi var. Şimdiki altın kubbe 18. yüzyıldan kalma. Gece yıldızlar altında, ay ışığında gizemli parlıyor, gündüz gün ışığında alev alev parlıyor. Çünkü ortadaki yüksek stupayı 8000 altın plaka kaplıyor. Ateş piramidi, altın mucize, göz kırpan şaheser diye adlar alması bundan. Bir de üzerinde 5000 elmas, 2000 değerli taş taşımasından. Göstermelik ya da müzelik bir olay değil Shwedagon pagodası. Günün ya da akşamın hangi saatinde gittimse tıklım tıkış. 8-8-88 diye anılan olayın 1988 yılının 8. ayının 8. gününde Junta'ya karşı ilk ayaklanmaların başladığı yer de burası. Birkaç gün sonra Aung San Suu Kyi'nin 500 bin kişiye seslendiği meydan da burası. Millet orada dua ediyor, Buda'yla tartışıyor ya da ona danışıyor. Kim yerde bağdaş kurmuş orada yiyip içiyor, anneler bebelerini orada emziriyor. Budist öğrenciler orada ders çalışıyor, rahipler orada ayin yapıyor, tütsüler orada yakılıyor. Günlük alışverişler ya da sohbetler orada yapılıyor. Hafif bir gecekondu yapılanması yok değil doğrusu. Yüzyıllar içindeki ortadaki altın pagodanın çevresine irili ufaklı başka pagodalar, stupalar, tapınaklar, ruhları simgeleyen dev heykeller, üç insan boyunda çanlar, gonglar eklendikçe eklenmiş. Bunların arasında en dış çevrede de dükkanlar. Hemen belirteyim, stupa içine girilemeyen, ruhlara adanmış her boyda, her türde genellikle çan ya da soğan biçimli yapılar. Pagoda bunların en büyükleri ve birkaçını içeren yapılar. Tapınak ise mimarisi çok değişken ama içine girilen kutsal yapılar. Shwedagon'da altın kubbeye doğru yaklaştıkça insan sayısı gürültü ve uğultu çoğalıyordu. Tütsü kokusu ve dumanı yoğunlaşıyordu. Altın kubbeyi çepeçevre saran dev boyutlarda aslan, kaplan, fil ve ejderha heykellerinin başındaki çığırtkanların bağırışları, gong ve çan sesleri yükseliyordu. Çığırtkanlar ne diye bağırıyorlar diye sordum, açıkladılar. Bir çeşit reklam ya da promosyon diyebilirsiniz. Örneğin şöyle. Cuma günü doğanlar bu tarafa. Cumartesi doğanlar, Merih ve Ejderha sizi bekliyor. Salı doğanlar, kaplanınızı ve Mars'ı unutmadınız değil mi? Burma'daki Travada Budizminde kişinin hangi gün doğduğu önemli. Haftanın 7 değil 8 günü var. Çünkü çarşamba ikiye bölünüyor. Her günün bir mitolojik hayvanı ve gezegeni var. Kim hangi gün doğduysa o yana yöneliyor ve çığırtkanın birkaç kuruş bahşiş sonunda verdiği bir tas suyla aslan, fil, grauda heykellerin arasında Buda heykelini yıkıyor. Buda'yı yıkayarak kendi günahlarından arınıyor. Shivaka'dan tapınağında günlerce kalarak tüm Burma insanlarının düşünce ve inanç biçimini tanıyabiliriz. Ülkenin her yerinden, her etnik gruptan, her kabileden ve toplumsal her sınıftan gelip burada Buda ve ruhlarla halvet oluyorlar. Shivedagon'da gördüklerim ve öğrendiklerim Burma'da bundan sonra göreceklerime anahtar oluşturuyordu. Önceleri bana çelişki gibi gelen hem Buda'ya inanma hem ruhlara tapma onlar için çelişki değildi. Animizmi, ruhlara tapmayı ve Budizmi kendi kültürlerinde birleştirmişlerdi. Animizm binlerce yıllık inançlarıydı. Budizm ise Burma'ya 11. yüzyıldan sonra yayılmıştı. Animizmle bugünkü sorunlarına çare bulacaklarına, Budizmle kendilerini bundan sonraki yaşama hazırladıklarına inanıyorlardı. 3 tür ruh vardı. Bir kenti, köyü, ormanı, dağı koruyan ruhlar. Pagoda ve tapınakları koruyan ruhlar ki bu iki tür insanı cezalandırmaz. Ve en önemlisi ölülerin ruhları ve cinler. Bunların sayıları binlerceymiş ama Budizmle bunlar zaptırapta alınıp sayıları 37 ile sınırlandırılmış. Bunlardan korkulur çünkü onları mutsuz etmezsiniz, sizi cezalandırırlar. Burmalılar güncel yaşamlarında özellikle bu ruhların etkili olduğuna inanıyorlar. Onları nasıl mutlu edeceksiniz? Pek zor değil. Sürekli meyveler, içecekler, içecek ve yiyecek sunarak onları adaklarla, armağanlarla besleyerek. Bunları bildikten sonra gerek Shivedagon'da gerek bundan sonra Burma'da gideceğim her yerde gördüklerim anlam kazanmaya başladı. Herkesin elinde çiçekler, tütsüler, mumlar, tas tas sular ya da meyveler ile sokak arasındaki minicik bir stupaya ya da en görkemli tapınağa, köşedeki bir ağaca koşması, bir sınavı geçmeye, maaşı yükseltmeye, ürünü çoğaltmaya yarayabilirdi. Buda'ya ve ruhlara çiçek vermek yazımı güzelleştirir. Şemsiye vermek hayatı kolaylaştırır. Onlara mum yakmak kişiyi akıllandırırdı. Ama en büyük sevap Buda'ya ve ruhlara altın sunmaktı. Onca adak ve armağana karşın binlerce ölüme, işkenceye ve baskıya karşın, %80'lik oy toplamlarına karşın Burmalılar neredeyse 40 yıldır başlarına çöken juntadan kurtulamıyorlardı. Bunu yüksek sesle söylediğimde çok bilmiş rehberim acı acı güldü. Belki de Budizm ve ruhlar yaşamımızda bunca egemen olmasa bu despot yönetimden çoktan kurtulmuş olurduk.